14. ayrım, sayfa 280. Bolşevikçki. Olga Şuvet kimse mütevazi olmaya yanaşmıyor diye sürdürüyordu. Günümüzde kızların hepsi kendilerini kanıtlamak, bağımsız olmak, akıllarına estiği gibi yaşamak istiyorlar. Aceleciler. Sonuçta aileler dağılıyor, kişisel ilişkiler bozuluyor, arkadaşlıkların yerini kokuşuk çıkar ilişkiler alıyor. Özellikle de bağımsız kadın denilenler kederli bir portre çiziyorlar. İsteklerine kavuşmak için yakınlarını ezmek, aşağılamak gibi bir tutum içine giriyorlar. Bu defa yanlış anlaşılmaktan, yalnızlıktan acı çekiyorlar. Bizim acıklı olduğu kadar da öğretici deneyimimiz başkalarının işine yarayabilir diye anlatıyorum Bayan Gülo'ya. Biz gerçek kardeşliğin ve sahici insan ilişkilerinin sadece ve sadece özgür ve mağrur insanların oluşturduğu bir toplumda yeşerebileceğine inanırdık. Ama uygulamada tam tersi oldu. Mağrur ve bağımsız insanlar arasındaki ilişkiler iyileşeceği yerde bozuldu. Gördük ki bir toplum tevazu ve sabır olmadan ayakta kalamıyor. Karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik için alçak gönüllülük şart bayan. Biz yine gördük ki tevazu dindar olmayan materyalist insanlar için can sıkıcı bir haslet. Ama dindarlar için öyle değil, tevazu dindarlara doğal geliyor. Onlar kendilerini Tanrı'nın yeryüzündeki sureti olarak görürlerken ne kadar kusurlu olduklarının da farkına varıyorlar. Kendilerine hem saygıları var hem de başlıca meseleleri Tanrı'nın sevgisini kazanmak olduğu için maddi koşulları çok dert etmiyorlar. Bir materyalist için varoluşunun tezahürü de materyal olmak zorunda. Hayatının bir anlamı olması için elle tutulur dünyada aksetmesi gerekiyor. Başarılı, varlıklı, itibarlı olması lazım. Böyle insanlar için tevazu aşağılanmakla eşdeğer. Gururlarının bilinçli bir şekilde ayaklar altına alınması anlamına geliyor. Bu duruma düşmemek için kızlar en derin sulara atlamaktan çekinmiyorlar. Fuhuşla gurur arasında bir ilişki olabileceğini hiç düşünmemiş olduğunu söyledim. Hiçbirimiz düşünmemiştik dedi Olga. Gurur bize temel bir haset olarak öğretilmişti. Hakir görülen ahlaktı. Bağımsızlığın bir takım istenmeyen sonuçlara gebe olabileceğini anlamamız için aradan epey bir süre geçmesi gerekti. Her şey mübah felsefesi saygısızlık getirdi. Saygısızlık bağımlılığın artmasıyla sonuçlandı. Söylemeye çalıştığım şu, bağımsızlığınızın sürmesi için sizin dışınızdakilerin size boyun eğmeleri ve boyun eğmeyi sürdürmeleri gerekiyor. Bu da sizin sür git güçlü olmanız, güçlü olduğunuzu göstermeniz demek. Kimseyi sevemez oluyorsunuz ki bu Dostoyevski'nin cehennem dediği durumdur. Az önce kapıdan girerken kutsal anamızın büstüne nasıl baktığınızı gördüm. Haklısınız, biz Hristiyanlığa geri geldik ama naif bir taşralı hüviyetiyle gelmedik. Size bunları naif bir kaçış içinde olmadığımızı anlatmak için söylüyorum. Kızardığımı hissettim. Taşralı naifliği ya da değil, Hristiyanlığa nasıl geldiğinizi eleştirmek haddim değil Bayan Şuvet. Rusya'nın dine dönmesinden ürkecek birisi de değilim. Yine de anlattığınız için teşekkür ederim. Samimiyetime pek inanmamış olmalıydı ki biz Hristiyan alçak gönüllülüğünün ve fedakarlık anlayışının şekillendirdiği hayatı kendi serüvenimizin sonunda bulduk diye sürdürdü. Rus kadınlarının yaşadıkları çağdaş dünyanın kadınlarına ışık tutacak mahiyettedir. Bizler kadının meselesinin ne ezilmek hatta ne de ekonomik eşitsizlik olduğunu gördük. Bunu kadınlar eşit çalışma için eşit ücret almasalar da olur anlamında söylemiyorum. Kim böyle bir şey söyleyebilir ki? Bizim tecrübemiz bize sorunun ruhani bakış açısının kaybında, kimliğimizin İsa'dan kopmuş olmasında yattığını söylüyor. Tanrı'nın gözünde kadınla erkek eşittirler, kendilerine evrensel hiyerarşide belirli yerler tahsis edilmiştir. Kadınlar kendilerine tahsis edilen yerin daha aşağıda olduğunu düşünüyorlarsa, bunu alçak gönüllü olmayı öğrenmek için bir fırsat olarak da değerlendirebilirler. Olga'yı dinlerken kulaklarımda Galina'nın, Bogois Kalavestson'un yani Tanrı arayışı, Rusya'da kiliseye dönüşün yanında Kaspirovski, yani aydınlanma değil merhamet sayfa 265-270 gibi şarlatanlara dönüşü de getirdiğini söyleyen sesi. Yanlış insanların eline bırakıldığında din bize burada acı çekerken yarının daha iyi olacağını söyleyen bir masala dönüşür. Meğer Kiev'in şarlatanı da dünyanın anası Lord İsa Maria Devi Hristos denilen eski bir kadın gazeteci Marina Svigun. Marina Svigun, Büyük Beyaz Kardeşliği denilen yeni bir kültün Tanrı anası, yani hem İsa hem de İsa'nın annesi olarak çıkmış. Bu durumda kutsal ruhta kadının kocası Yuri Andreyevich Krivonovgov oluyor. Yuri Krivonovgov, 1941'de Voronej Oblast'ta doğmuş bir bilim adamı. 80'li yılların ikinci yarısında mistisizme yöneliyor. 1990'da Atma Ruh Enstitüsü'nü kuruyor. Psişik fenomenler hakkında konferanslar veriyor, hasta tedavi ediyor, derken kendisinin Adem ve Güneş olduğuna karar veriyor. Adem ve Güneş'in Kiev Devlet Üniversitesi mezunu Marina Svigun'la tanışıklığı bu Atma Ruh Enstitüsü'nden. Komünist Parti nomenklaturasının kanunsuzluklarına ve mafyaya alenen savaş açmış olmasıyla ünlü Marina. O günlerde bir kürtaj ameliyatı geçiriyor ve anesteziden kaynaklanan bir sorundan dolayı komaya giriyor. Günler sonra kendisine gelirken eski ikonalardaki azizelerin yaptıkları gibi sağ elinin işaret ve orta parmaklarıyla gökyüzünü işaret ediyor. Dünyanın 1260. İncil gününde batacağını söylüyor ki bu 1993 Kasım'ında bir güne denk geliyor. Kadının 1260. gün kehaneti, Yeni Ahit'in son bölümü Vahiy'in 7. babına gönderme. Buna göre yeryüzüyle denizler birbirlerine girmeden önce görünecek olan beyaz kaftanlar giyinmiş 4 melek, İsrail oğulları arasından seçtikleri ve alınlarını Allah'ın mührüyle damgaladıkları 144 bin mümini kurtarırlar. Artık acıkmayacaklar ve artık susamayacaklar ve de ne güneş ne de bir sıcaklık onlara vurmayacaktır. Çünkü tahtın ortasında olan kuzu yani İsa onları güdecek ve hayat sularının pınarlarına onları götürecek ve Allah gözlerinden bütün gözyaşlarını silecektir. Dipnot Yeni Ahit Bab 7 Taksim 16. Krivonogov, Marina ile evlenir ve kadın komadayken inen vahiyi yaymaya başlarlar. Görenler Maria Devi'nin gökyüzünü gösteren afişlerinin Kiev'in dört bir yanına asıldığını, halkı paniğe sevk ettiğini anlatıyorlar. Karı koca birlikte bir yanda taraftar toplarlarken diğer tarafta da teorik meselelerle ilgilenirlermiş. Baba oğul kutsal ruh üçlemesinin eksik bıraktığı ana unsurunu kutsal kitaba yeni bir bölüm Maria Devi Hristos'un ahidi ekleyerek çözme yoluna gidiyorlar. Böylece kutsal kitap eski ahit, yeni ahit ve son ahit olmak üzere üç bölüme çıkıyor. Son ya da Maria Devi Hristos'un ahidi Tanrı'nın son halini betimliyor. Buna göre Ukrayna yeni kutsal topraklar, Kiev ise yeni Kudüs'tür. Lord İsa Maria Devi Hristos inananları kurtarmak için kendisini Kiev'de çarmıha gerdirecek, o üç gün sonra dirilip göğe yükselirlerken başta aziz eşi olmak üzere 144 bin müridi kendisini izleyeceklerdir. Biraz Staroveri'yi çokça da sonu zorlayanları anımsatan Büyük Beyaz Kardeşliği bir de tarih ilan ediyor. 24 Kasım 1993. Başlangıçta olayı pek ciddiye almayan Ukrayna Emniyeti, müritlerin yanlarında getirdikleri tonlarca propaganda malzemesiyle birlikte şehre akmaları üzerine alarma geçiyor. On binlerce kişinin kendilerini öldürüp Kiev sokaklarını mezbahaya döndüreceklerinden korkan Ukrayna Cumhurbaşkanı Kravçuk, acil önlemler alınmasını istiyor. Okullarda çocuklara kendilerini koruma yöntemleri öğretiliyor. Okul saatleri evlerine hava kararmadan varabilecekleri şekilde değiştiriliyor. Maria Devi'nin kendisini çarmıha gereceğini söylediği Ayasofya Meydanı koruma altına alınıyor. Polis 250 kişiyi tutukluyor ancak ölmeye kararlı müritler açlık grevine başlıyorlar. Ukrayna-Rusya ilişkileri gerginleşiyor çünkü gelenlerin çoğu Rus. 24 Kasım günü bir grup kardeş meydana turist gibi giyinmiş oldukları halde giriyorlar. İşaret verilen bir anda giysilerini çıkarıp Ayasofya Katedrali'ne sığınıyorlar. Orada beyaz kaftanlarına bürünüp ayin yapmaya başlıyorlar. Özel kuvvetler katedrale giriyor. Yangın söndürücülerin kullanıldığı bir çatışma oluyor. Mesih'in güçleriyle Deccal'in hizmetçiler arasındaki savaşı Omon kazanıyor. Lord İsa Maria Devi Hristos ve eşi tutuklanıyorlar. İzleyen mahkemede kadın İsa'nın kocası Krivonogov'u bir süre önce yeni Kabil olmakla suçladığı, öğretisini yozlaştırdığı için aforoz ettiği ve boşadığı ortaya çıkıyor. Maria Devi 4 yıla mahkum edilirken Krivonogov kültün kurucusu sıfatıyla 7 yıl yiyor. Büyük Beyaz Kardeşliği şimdi artık daha temkinli ama dağılmış değil. Hanya Losko'nun kalkınma planlarının sadece tarımı ve ekonomiyi değil toplumsal yaşamı da her yönüyle değiştirdiğini, kimsenin Oksana Dmitriyevna'nın bile bu değişikliğin dışında kalmasının mümkün olamayacağını söylediğini hatırlıyorum. Toplumun kadın sektörü de Stalin'in planlarının bir parçasıydı. Rus kadını işçileşme sürecinde kadınlığını idame ettirmekle çok zorlandı demişti. Stalin Rusya kadınları işçi olarak görmek zorundadır. Çünkü asıl ihtiyacımız işçiliktir dedikten sonra kadınlar vatan haini damgasını yemektense erkek gibi giyinmeyi yeğlediler. Tek tesellileri insan yerine konulmaktı. Bu da az bir kazanım değil Hanya. Hayır değil, plan kadınlara ekonominin olmazsa olmaz bir unsuru olması fırsatı verdi. Tıptan maden işçiliğine kadar her alana girdiler. Güzellikleri kadar çalışkanlıkları ve özgüvenleriyle de değerlendirilir oldular. Annem inançlı bir Bolşeviçkaydı. Rusya ananın sanayileşmesine katkıda bulunmaktan gurur duyardı. Ama modaya, makyaja, parfüme duyarsız bir Amazon da değildi. Ancak plan döneminde hayat o kadar yoğun, o kadar talepkardı ki kadınlık, ev işleri, biz çocuklar geride durmak durumundaydık. Bolşeviçki dediği Komünist Parti'ye katılan Rus kadınlar, ancak 1917'den önce katılanlar ile iç savaştan sonra katılanlar arasında niteliksel bir farklılık olduğunu anlatıyorlar. Birinci kuşak Sofya Prevoskaya'nın kuşağı, çoğunlukla politikaya ilgi duyan soylu ya da yüksek orta sınıf ailelerin geleneksel konumlarından kurtulmak isteyen kızlarından oluşmuş. Çarlık Rusya'sındaki yeraltı muhalefetinin cezbettiği bu kızların başlıca özellikleri, erkek yoldaşlarından daha iyi eğitimli olmaları ve kendilerini feda etmek arzusuyla yanıp tutuşmalarıymış ki, bugün artık buradan baktığımda Rus mazoşizminin kadın çeşitlemesinin nasıl bir şey olabileceğini hissedebiliyorum. Sokağa dökülen kitlelerin arasına sızıyor, erkek yoldaşlarıyla buluşuyor, onlarla birlikte adeta paralel bir evrene, yeraltı devrimci hareketin oluşturduğu paralel bir evrene geçiyorlar. Azimli ve kararlı genç kızlar olmalarına rağmen çoğunlukla ortalıkta fazla görünmemeyi, günlük yeraltı faaliyetlerinin teknika dedikleri altyapısını oluşturmayı tercih ediyorlar. Teknika çeşitli fraksiyonlarla teorik tartışmaları, yurt dışındaki devrimci liderlerle yazışmaları içeriyor. Tuerdost, sertlik öykündükleri bir nitelik ama ancak birkaçına nasip olabiliyor. Hislerine kapılmayan kararlı, becerikli ve çalışkan olanları devrimin yönetici kadrolarında yükseliyorlar. Harekete 1917-1921 yılları arasında katılanlar da iyi eğitimli kızlar. Ancak bu kuşakta soyluların sayısı azalırken çalışan kesimlerin ağırlığı artıyor. Daha önemlisi kendilerinden önceki kuşak gibi bağımsız olamıyor, mensup oldukları örgütlerin emir komuta zincirine uygun hareket etmek durumunda kalıyorlar. Bu da bir yandan üstlerin emirlerine ve asık yüzlü büyük ailenin isteklerine boyun eğmelerini, diğer yandan da tuerdost geliştirmelerini gerektiriyor. Rosalia Zemliyaçka, sert Bolşevikçinin en serti, iç savaşta 8. ve 13. orduların siyasi bölüm şefi, Kırım'ı beyazlardan temizleyen kadın, kan banyosunun önde gelen müsebbibi diyorlar, Çeka ile çalışıyor, davadan en ufak bir sapmayı izliyor, büyük bir şevkle raporluyor, halkın düşmanlarını inlerinden çıkarmaya çalışıyor. İnfazlarda Stalin'le beraber 1940'ta Merkez Komitesi'ndeki tek kadın, halkın komiserleri, konseyi başkan vekili, ayrıca devlet ekonomi kontrol komiseri yardımcısı. Galina bu defa da elime Boris Lavrenyov'un 1924'te yazdığı 41. isimli öyküyü tutuşturuyor. 1. Bölüm. Bu hikaye yazılmak zorunda olduğu için yazıldı. Maryutka Basova, Astragan yakınlarında Volga üzerinde bir balıkçı köyünde yaşayan kimsesiz bir kızdı. 7 yaşından itibaren Ringa balıklarının gri kaygan karınlarını yarmak işinde çalıştı. 19 yaşında kızıl muhafızların gönüllü aradıklarını duydu, müracaat etti. Başvurusunu ilkinde reddettiler ama o gelmeye devam etti. Sonunda aralarına erkeklerle aynı statüde girmesini kabul ettiler. Maryutka kendisini kırmızı bir deri ceket giyen komiser Yevsukov'un müfrezesinde buldu. Yevsukov göğsünde çapraz fişeklikler taşıyan toz toparlak bir adamdı. Hatta tıpkı bir paskalya yumurtasına benziyordu. Maryutka'nın hayatındaki başlıca şey rüyalarıydı. Günleri hayal kurmak ve şiir yazmakla geçerdi. Müfreze ne zaman bir kasabaya girse Maryutka şiirlerini yerel gazeteye götürür basmalarını isterdi. Editörler ona bir güzel güler reddederlerdi. Maryutka reddedilmeyi umursamaz. İyi değil, bitmemiş öyle mi? Biliyordum. Onları yüreğimden bir balta ile kesip çıkarıyorum. Mükemmel bir nişancıydı, müfrezenin en iyisi. Çatışmada Yevsukov onu yanından ayırmaz, vurmasını istediği düşman subaylarını gösterirdi. Maryutka hiç kaçırmaz, öldürdüklerinin sayısını da unutmazdı. Şubat'ta Türkmen Cumhuriyeti'nin Karakum çölünde müfrezeyi Kazaklar sardılar. 100'den fazla kızıl düştü, develerin hemen hepsi gitti. Sadece Yevsukov onun 23 adamı ve Maryutka kaçmayı başardı. Kazaklar takip etmeye zahmet etmediler. Muhtemelen çölün onları bitireceğini varsaydılar. İkinci bölüm. Ufukta beliren kara noktanın yakından bakıldığında Govoruha Otrok muhafızlarının teğmeni olduğunu anlatır. Yevsukov'un müfrezesi için durum parlak görünmüyor. O gece donmuş kumların üzerinde yaktıkları ateşin etrafında toplanır, ne yapacaklarını tartışırlar. Yevsukov çölü aşıp Aral Denizi'ne ulaşmaları gerektiğini, denizi bulurlarsa çevresini dolanarak kızılların bir karargahlarının olduğu Kazalinski bulabileceklerini söyler. Adamları üzerlerinde biraz pirinç ve undan başka yiyecek olmadığını, Aral'ı bulma ihtimallerinin pek az olduğunu söylerler. Yevsukov yiyecekleri bittiğinde ellerindeki 6 deveyi yiyebileceklerini hatırlatır. Askerlerden birisi yersiz bir çıkış yapar, develer bitince yamyamlığa başlayabileceklerini söyler. Yevsukov adamı başaramama ihtimaline karşın denemeleri gerektiğini söyleyerek susturur. Çünkü bu bir devrimdir yoldaşlar, devrim dünya işçileri içindir. Bir devenin sırtında etrafı keşfe çıkan Maryutka dışında herkes yatar. Şafak sökmeden hemen önce kız Yevsukov'u uyandırır ve yakınlarda 40 develik bir Kırgız kervanı gördüğünü söyler. Müfreze uyanır, kervana saldırır. Kervanda bulunan beyazlar ateşlerle karşılık verirler. Yevsukov kervanda bir beyaz subay görür. Maryutka'ya gösterir. Maryutka adamın 41. kurbanı olacağını düşünerek ateş eder. Belki parmakları donmuş olduğu için, belki de heyecanından. Belki de başka bir nedenle ıskalar. Ancak kervandaki diğer beyaz subayların hepsi ölmüştür. Bu subay aşağı atlar ve teslim olur. Beyaz subayı vuramadığı için üzülen Maryutka silahını aşağı indirir ve ağlamaya başlar. Kırgız deve sürücüleri Yevsukov'a develerini almaması için yalvarırlar. Develerini alırsa öleceklerini söylerler. Yevsukov'a çar parası istiyorsa çar parası, Kerenski parası istiyorsa Kerenski parası vermeyi teklif ederler. Yevsukov, kızılların deve hırsızları olmadıklarını, sadece bir süreliğine el koyduklarını söyler. Bir de makbuz uzatır ama Kırgız makbuzu buruşturur atar. Yevsukov daha sonra beyaz subaya döner. Adam küstah bir biçimde kendisini muhafız teğmen Vadim Nikolayevich Govoruha Otrok olarak tanıtır. 3. Bölüm. Orta Asya çöllerinde devesiz seyahatin zorlukları hakkında Kristof Kolomb'un gemicilerinin çektikleri çilelere göndermedir. Govoruha Otrok'un üstüne ararlar ve Rusya'nın sözde yüce yöneticisi Amiral Kolçok'un General Denike'nin başında olduğu Trans-Hazar Devleti nezdindeki temsilcisi olduğunu gösteren kağıtlar bulurlar. Kağıtlarda Govoruha Otrok'un gizli bir mesaj getirdiği yazılıdır ama Teğmen mesajı açıklamayı reddeder. Erler Beyaz'ı vurmayı istemektedirler fakat Yevsukov adamı Kazalinsk'e götürülmesi gerektiğine karar verir. Başına da Maryutka'yı diker. Maryutka Teğmen'i bir deve kordonu ile bağlar, kordonun bir ucunu da kendi beline düğümler. Bu kadar sevimli bir Amazon tarafından esir alınmak benim için bir onurdur. O gece nöbetçi de dahil olmak üzere herkes derin bir uykudayken Kırgızlar kampa sızar, bütün develeri alırlar. Teğmen bu talihsiz durumla işte size devrimci disiplini diye alay eder. Müfreze çölde yayan yürümek zorunda kalır. Adamlar birer birer hastalanır ölürler. Kısa sürede sadece 11 kişi kalırlar. Üstleri paramparçadır, parmakları donmuştur. Maryutka ayaklarını sürüyemez olur. Erler düştükleri yerden kalkamaz. Ölmeye terk edilmek için yalvarırlar ama Yevsukov onlara söver. Devrimden kaçmakla suçlar. Sonunda bir gün bir tepeye sürünerek çıkan adamlardan birisi, "Çocuklar, Aral Denizi!" diye haykırır. Yevsukov bütün gücünü toplar, tırnaklarını pençe gibi kumlara geçirerek tepeye tırmanır. Göz kamaştırıcı maviliği görür. Kolomb'un kara haykırışını duyan İspanyol denizcileri de aynı şekilde güverteye tırmanmışlardı. 4. Bölüm. Maryutka Teğmen'le ilk kez konuşur ve komiser deniz gezisi ayarlar. Kıyıda bir Kırgız yerleşimine rastlarlar. Yaşlı bir adam onları karşılar. Yevsukov ve arkadaşlarının kara kurumu geçtiklerini öğrendiğinde korku ve saygı ile irkilir. Kırgızlar müfrezeyi doyururlar. Maryutka ve Teğmen'in dışında herkes derin bir uykuya dalar. Maryutka şiir yazmaya koyulur. Teğmen yazdıklarını okumasını ister. Maryutka Teğmen'e anlamayacağını, çünkü yazdıklarının zengin adamların çiçekler ve aşka dair şiirlerinden olmadığını, yoksul insanlardan ve devrimden söz ettiğini söyler. Teğmen kendisinin o konularda yazmayabileceğini ama yazılanları anlayabileceğini söyler. Maryutka şiirini okur. Teğmen şiirin duygu dolu olduğunu, ancak yeterince işlenmediği için iyi olmadığını söyler. Maryutka bir şiir kitabının hayalini kurduğu için Teğmen'e şiiri olgunlaştırmasının sırrını bilip bilmediğini sorar. Teğmen tıpkı mühendisliği gibi sanatın da öğrenilmesi gerektiğini söyler. Maryutka savaş bittiğinde okula gidip nasıl şiir yazıldığını öğrenmeye karar verir. O gece uykuya dalmadan önce Teğmen'e kaçmaya kalkışmayacağına proletaryanın başı için yemin ettirir ve ilk kez Teğmen'in ellerini çözer. Yevsukov sahipsiz bir balıkçı kayığı bulur. 4 kişilik kayığa Teğmen'i, Maryutka ve 2 askerle Semyani ve Veyahir bindirir. Suyun ötesinde Sir Derya nehrinin döküldüğü yere, oradan da Kazalinsk'e göndermeye karar verir. Teğmen'i teslim edecek, kendi durumlarını bildireceklerdir. Grup yola çıkmadan önce Yevsukov Maryutka'ya beyazların saldırısına uğramaları halinde Teğmen'i öldürmesini söyler. 5. Bölüm. Başından sonuna kadar Daniel Defoe'dan çalınmıştır. Ne ki Robinson cumasına kavuşmak için çok beklemez. Aral ayına kadar düz, sakin bir denizdir. Yegane güzelliği suların hayret verici maviliğidir. Kırgızlar Aral'ın en büyük adası Barsa Kelmes'in adının ölüm adası anlamına geldiğini söylerler. Grup yola koyulduğunda Maryutka kaçacak yeri olmadığı düşüncesiyle Teğmen'in ellerini çözer. Dümen tutmasına bile izin verir. Adamın Petersburg'da kendisine ait bir yatı bile vardır. Maryutka denizin şaşırtıcı maviliğinden bahsederken Teğmen'in gözlerinin de bir o kadar mavi olduğunu şaşırarak fark eder. Rüzgar sertleşir, barsa gelmese sığınmaya karar verirler. Dalgalar yükselir, tekneye dolar, ayak bileklerine kadar suyun içinde kalırlar. Suları boşaltmaya çalışan Semyani ile veya Hire Teğmen de katılır. Maşrapa olarak fin yapımı kürk şapkasını kullanır. Sert bir dalga Semyani ile veya Hire'i denize sürükler. Teğmen'in su boşaltmak gibi yararlı bir iş yapacağına üst üste istavroz çıkarmakla meşgul olduğunu gören Maryutka ona küfreder. İşine devam etmesini söyler. Barsaya ulaşmayı başarırlar, kayığı kıyıya çekerler, yiyecekleri ve silahları kurtarırlar. Maryutka kıyıdan Semyani ile veya Hir'in isimlerini çağırır ama cevap gelmez. Maryutka oturur ve bir kadın gibi ağlamaya başlar. Teğmen omuzlarını silker, Robin Crusoe ve uşağı Cuma der. 6. Bölüm. İkinci konuşmayı ve donma noktasının 2 derece üstündeki havada yapılan deniz banyosunun zararlarına dair açıklamayı kaydeder. Maryutka ve Teğmen kıyıda soğuktan çeneleri vurarak dururlar. Teğmen küçük bir öğrenciyken balıkçıların bu adada inşa ettikleri barınaklarda balık tuzladıklarını, bazen de tuzladıkları balıkları kışın bu barınaklarda saklandıklarını okumuştur. Böyle bir barınak bulmalarının iyi olacağını söyler. Teğmen Maryutka'ya Cuma diye hitap etmektedir. Teğmen'e günlerden çarşamba olduğunu hatırlatan Maryutka biraz geri olduğuna karar verir. Sazan ve turna balığı ile tepeleme dolu bir barınak bulurlar. Maryutka ışık için biraz balık yakmalarını önerir. Teğmen bunun duyduğu en ahmakça öneri olduğunu söyler. Ama bu kendisinin nedenli bir muhallebi çocuğu burjuva olduğunu göstermektedir. Çakmak taşı ve tahta parçaları ile bir ateş yakarlar ve evet balık yanar. Teğmen giysilerini kurutmaları gerektiğini söyler. Maryutka kendisininkileri kuruturken dışarıda beklemeyi teklif eder. Maryutka adamın budalaca burjuva ahlakına güler ve ikisinin de aynı anda soyunmalarını emreder. Ertesi sabah Maryutka teknenin ipini koparttığını, adada mahsur kaldıklarını keşfeder. Bir kötü haber daha, Teğmen'in ateşi çıkar sayıklamaya başlar. 7. Bölüm. Başlangıçta karmaşıktır, daha sonra açılır. Teğmen bir hafta ateşler içinde kabuslar görür. Rüyalarından birisinde yarı insan yarı kedi bir general kendisini bağırsakları göründüğü için divana harbe vermekle tehdit etmektedir. Ateşi düşüp gözlerini açtığında karşısında kendisine kedi gözleriyle hizmet eden Maryutka'yı görür. Bir an nerede olduğunu hatırlamaz ama sonra ah evet Robinson ve Cuma. Maryutka'nın günleri karışmıştır. Hangi günde olduklarını bilmediğini söyler. Teğmen bunun üzerine Robinson'la Cuma'nın ıssız bir adada geçen hikayede geçtiğini ona belki bir gün anlatacağını söyler. Teğmen sigara içmek ister. Maryutka ona Semyani'nin çantasında bulduğu tütünden verir. Tütünü sarmak için kağıt arayan Teğmen'in direnmesine karşın üzerinde şiiri olan kağıttan bir parça kopartır. Teğmen bu fedakarlığı karşısında içtenlikle minnettar olur. 8. Bölüm. Açıklama gerektirmez. Teğmen uzanır iyileşmeyi beklerken Maryutka bütün işleri görür. Keşfe çıktığı bir gün hayli donanımlı bir balıkçı kulübesine rastlar. Pencereleri sağlamdır. İçinde bir soba, kapkaçak yataklar ve küflü de olsa biraz pirinç ve un vardır. Yeni evlerine taşınırlarken Maryutka eşyalarının tümünü bir deve gibi yüklenmişken Teğmen hiçbir şey taşımamaktadır. Yerleşirler, baharın gelmesini beklerler. Balıkçıların geleceğini, kendilerini kurtaracağını ummaktadırlar. Bir akşamüstü Maryutka Teğmen'den kendisine Robinson ile Cuma'nın hikayesini anlatmasını ister. Odanın en sıcak köşesine çekilirler. Teğmen Liverpool şehrinde yaşayan zengin bir adam vardı diye başlar. Maryutka onu durdurur. Neden tüm hikayelerin zengin insanlar, prensler ve prensesler hakkında yazıldığını sorar. Teğmen'in buna verecek bir cevabı yoktur. Maryutka öğrenim gördüğü zaman sıradan yoksul insanlar hakkında yazacağını söyler. Teğmen hikayeye devam eder. Maryutka başını onun omuzuna koyar. Büyük bir dikkatle dinler. Hikaye sona erdiğinde Maryutka Teğmen'den kendisine her gece bir hikaye anlatması için söz alır. Teğmen'in saçını okşar, adamın harika mavi gözlerinde sevecen bir ışığın yandığını görür, yanağından öper. 9. Bölüm. Gönlün yasa dinlememesine rağmen kişinin varlığının elinde sonunda bilincini tayin ettiğini ispatlar. Maryutka Teğmen'e ve onun mavi gözlerine aşık olmaya başlar. Ev kadını hüviyetine bürünür. Yemek yapar, etrafı temizler, ufukta yelkenlileri gözler. Karanlık suların diğer tarafında tüm şiddetiyle sarsılan dünyaya katılma özlemi kaybolur. Her gece Teğmen'e sokulmuş hikayelerini dinlerken mutludur. Bir gün Teğmen tumturaklı bir konuşma başlatır. Bundan önceki hayatının gösterişten ibaret olduğunu anlatır. Dünyayı gezmiş, sandıklar dolusu para harcamış ama boşluk duygusundan kurtulamamıştır. Oysa şimdi tabiatla iç içe hayatının en anlamlı günlerini yaşamaktadır. Maryutka meseleyi basitleştirir. Ben burada mutluyum. Teğmen bu adada sonsuza dek kalmak istediğini söyler. Maryutka kendisinin de öyle istediğini söylerken biraz suçlanır, yine de gülümser. Kızıl Ordu'ya dönmek zorunda olduğunu söyler. Orada insanlar savaşır ölürlerken burada oturup keyfine bakamaz. Teğmen savaştan ve ölümden gına getirdiğini söyler. Almanya savaşından önce sadece kitapları için yaşarmış. Savaş çıkınca soylu geçmişi, aile onuru ya da Maryutka'nın anlayamayacağı böyle bir şey için orduya katılmış. Ardından devrim olmuş, Teğmen daha iyi bir gelecek ummuş. Ama Kızıllar onu dış kırıklığına uğratmışlar. Çar'ın ordusunda hizmet verdiği günlerde bir gün olsun bir ere el kaldırmamış. Ama Kızıllar kendisinin rütbelerini sökmüşler, suratına tükürmüş. O da ülkesinin ve kendisinin onurunu savunmak için beyazların safına geçmiş. Ama artık ülkesinin ve dünyanın kokuştuğunu, parçalandığını görüyormuş. Bağırsakları dışarı dökülmüş, ölüyormuş. Artık güzel beyaz ellerini kirletmekten vazgeçmiş. Başkaları hayvan pisliğinde yaşamak istiyorlarsa bırakacaklarmış, yaşasınlar. Teğmen adalet değil, barış istiyorum diyor. Kurtarıldıktan sonra Maryutka ile birlikte kendisinin Kafkaslardaki evine yerleşmelerini teklif ediyor. Orada divana uzanacak, kitaplarını okuyacak, dünyaya boş verecektir. Bu arada Maryutka da nihayet okula gidebilecektir. Maryutka'nın şaşkınlıktan nefesi tutuluyor. O asla kuş tüyü bir yatakta yan gelip yatarak bir başkasının kanıyla satın alındığını bildiği çikolataları yiyemez. Diğerleri yeni bir dünya yapmak için toprağa çıplak elleriyle sürerlerken keyfine bakmayı düşünen Teğmen de alay ediyor. Beyinsiz bir solucan olduğunu söylüyor. Hakarete uğrayan Teğmen, Maryutka'nın yontulmamış bir şıllık olduğunu söylüyor. Maryutka Teğmen'i tokatlıyor. Teğmen, kadın olduğun için şanslısın diye tıslıyor. Senden nefret ediyorum. Seni ukala, küçük sürtük. 10. Bölüm. Teğmen, Govoruha, Otrok gezegenin son kükremelerini duyar ve hikayenin yazarı metnin sonunu getirme sorumluluğundan kaçınır. Maryutka ve Teğmen günlerce birbirleriyle konuşmazlar. Haftalar geçer. İskorbüt hastalığı başlar. Bir gün Maryutka balıkçılığa birkaç gün içinde gelmezlerse intihar edeceğini söyler. Teğmen yüzünü buruşturur. Maryutka'ya sabırlı olmasını, bir gün nasılsa hırsızlar bandosunun büyük şefi olacağını söyler. Maryutka Teğmen'e kesmesini söyler. Ona kızmıştır. Kızması için her türlü nedeni de vardır ama bu işe yaramaz adam kalbine girmiştir. Bu durum Teğmen'i kahkahalarla güldürür. Teğmen böyle bir zamanda kitaplarına dönemeyeceğini anladığını da söyler. Pençelerini çıkarmaz, bir kurt gibi ısırmazsa Maryutka ve Bolşevikleri dünyayı mahvedeceklerdir. Tam o sırada uzaktan bir yelkenlinin yaklaştığını görürler. Sevinçle zıplar, bağırmaya başlarlar. Tekne yaklaştıkça beyazlarla dolu olduğu görülür. Teğmen suda dans ederken ellerini sallar. Maryutka Yevsukov'un sözlerini hatırlar. Beyazlarla karşılaşırsanız onu sağ teslim etme. Maryutka tüfeğini kaldırır, Teğmen'e geri çekilmesini emreder. Teğmen aldırmaz, o ateş eder. Gezegen kulakları yırtan bir patlama ile sarsılır. Ateş ve fırtına ile çatlar. Ölen dünyanın patlayan sesi Teğmen'in duyduğu son ses olur. Maryutka tüfeğini yere fırlatır, kendisini Teğmen'in ölü bedeninin üstüne atar. Ah ben ne yaptım diye haykırır. Bak bana şekerim, güzel mavi gözlerini aç. Son. Sayfa 297. Bence Rosalia Zemliyaçka beyaz Teğmen'in arkasından ağlamazdı. Yoksa ağlar mıydı Galina? Galina başını sallıyor. Hayır, ağlamazdı. Bu defa da Hanya Losko'ya, Madame Zelenska'ya beyaz Teğmen'in arkasından ağlar mıydı? Yes, she would. Yani evet, ağlardı. Ya! Cesaretimi topladım. Hanya, üvey annen Trofim Denisovic'i neden boşadı? Ha, o mu dedi Hanya. Boşandılar çünkü Lysenko entelektüel özgürlüğüne aşırı derecede düşkün bir adamdı. Allah Allah! Sık verdiğim bir tepkiydi. Hanya Losko yadırgamadı. En çok kendi aklına güvenen, mağrur ve bağımsız bir adam diye gülümsedi. Ve ben bir kez daha bu kadının ne kadar güzel olduğunu düşündüm. Hiçbir Türk kadınında rastlamadığım uçuk pudra pembesi porselen gibi pürüzsüz ve parlak bir cilt, taze çekilmiş kahvenin o en sıcak tonunu anımsatan uzun saçlar. Böyle insanların birincil kaygıları kendi seslerini duyurmak oluyor Gülo'ya. Başkalarını dinlemekte zorluk çekiyorlar diye sürdürdü. Lysenko herhalde Oksana'nın etkisi altında kalmak, fikir değiştirmekten korkuyordu. Netice olarak birbirleriyle konuşamaz oldular. Teorilerini uygulamaya koyabilmek için arkasına Stalin'i ve parti teşkilatını alan Lysenko'nun entelektüel özgürlüğüne düşkün olduğunu söylendiğini duymak tuhaftı. Hanyo ego kültü diye açıkladı. Kendini beğenmişlik, dar görüşlülüğe, tutuculuğa yol açıyor arkadaşım. İnsanın batıni özgürlüğünü yok ediyor. Bir bakmışsınız kendi kendinizin tutuculuğunuzun esiri olmuşsunuz. Olga Şved'in gururla fuhuş arasında kurduğu bağlantıyı hatırladım. Lysenko'nun araştırma sonuçlarını saptırdığını hatırladım. Midem sancmaya başladı. Madame Zelenskaya'nın evlatlığı, tevazu sahibi insanlar kendilerinin mutlak surette haklı olduklarını düşünmedikleri için başkalarına kulak verirler. Dolayısıyla daha esnek, daha açık, daha ulaşılabilir insanlardır. Bu bağlamda daha bir özgürdürler diyordu. Madame Zelenskaya mütevazi miydi? Sen ne dersin? Bence hayır. Yanılıyorsun dedi Hanya. Oksana Dmitriyevna'ya göre Pravda'da birden fazla ve hemen her zaman çelişkidir. Tıp fakültesine genç bir öğrenciyken bile inancın doğrusu yanlışı yoktur dermiş. Kendimizi tek bir inanç, din ya da insanla kısıtlamamamız gerektiğine inanırmış Lysenko. Vavilov'u Gulag'a gönderdiğinde ne hissettiğini tahmin edersin. Çocuğunu almış çıkmış değil mi? Alexia hamile olduğunu bilmiyormuş. Öğrendiğinde çocuğuna Lysenko'nun adını vermeyeceğine yemin etmiş. Kiev'e tayinini çıkartmış. Orada, daha doğrusu Soroçinski'de doğum yapmış. Moskova'ya Lysenko 1976'da öldükten sonra döndü. Soroçinski Kogol'ün kasabası. Soroçinski Panayır'ı diye de bir hikayesi var. Lafı bölmemek için susuyorum. Alexi'nin ismini aldığı bu adam Zelenski kim? Zampolit Yüzbaşı Zelenski dedi Hanya. Lev Arturovich Zelenski. O da kısa süren bir evlilikti. Yüzbaşı Zelenski'yi yakın bir zamanda Afganistan'da kaybettik.